Ayrım 10.
Kaynak: Ateşli. İhmal et ve onu söndüremeyeceksin. 3 yaşlı adam. Yürüyecek kadar ışıkta yürü. Yefrem kitabın en kısa hikayesini açtı, okudu. Sonra onun hakkında düşünmek istedi. Böyle yaparken onu tekrar okumak zorunluluğunu hissetti. Tekrar okuyunca hakkında yeniden düşünmesi gerektiğini fark etti ve bunu da yaptı. Aynı şey ikinciye de uygulandı. Tam o sırada ışıklar söndürüldü. Kimsenin kitapla uğraşmamasından emin olmak için. Böylece kitaba sabahleyin bakacaktı. Yefrem kitabı çarşafın altına soktu. Karanlıkta Akmatsan'a eski hayali hikayeyi anlatmaya devam etti. Tanrı ömürleri nasıl dağıtmış ve insanın payına ne kadar gereksiz yük düşmüş. Fakat o buna inanmıyordu. Çünkü sağlam kişilerin bu yıllara ihtiyaçları olmayacaktı. Tam uyumak üzereyken okumuş oldukları hakkında tekrar düşünceye daldı. Başındaki ağrıların yaydım ateşi düşüncesine karıştı. Sabah, cuma hastanenin herhangi bir sabahı gibi sıkıntılı geçti. Bu koğuşta sabah Yefrem'in hastalığına ait bir söyleviyle başlardı. Eğer hastalardan birinin bir ümidi, bir dileği kalmışsa Yefrem tez davranıp onu yok ederdi. Her nasılsa bu sabah o ölüm saçan ağzıyla açılışı yapmak istemedi. Bu durgun, sakin kitabı okumak için yatıyordu. Yanakları sargılar içinde olduğundan elini yüzünü yıkamak onun için boş bir hareketti. Kahvaltı yatakta yapılıyordu ve bugün operatörler viziteye çıkıyorlardı. Kitabın kalın ve kaba sayfalarını yavaşça çeviren Yefrem, bir yandan okuyup bir yandan düşünmeye dalarak sessizleşti. Altın çerçeveli bir gözlüğü olan bir kadın, doktorlara bağırıp çağırdıktan sonra kendini kaybedince hemen iğne vuruldu. Kosoglotov kendisine tanınan haklardan faydalandığını göstererek dışarı çıktı ve sonra yine yatağına döndü. Azorkin taburcu ediliyordu. İki büklüm midesini tutarak vedalaştı ve çıkıp gitti. Diğer hastalar da ya ışın tedavisine ya da kan nakline çağrıldılar. Podnyev koğuştaki o dar geçitten geçmek üzere yatağından ineceği yerde kitabına büyük bir sessizlik içinde kapanmıştı. Kitap sanki onunla konuşuyordu. Onun konuşmaları kimseninkine benzemiyor ve hastanın bütün ilgisini üzerine topluyordu. Bütün ömrü boyunca böylesine ciddi bir kitap eline hiç geçmemişti. Bu boyunla ve kafasının içindeki bombardıman devam ederken kitabı yataktan başka yerde okuyamazdı. Bu tip hikayeler sağlam bünyeli kimseleri bile sarsabilirdi. Hatta dün Yefrem'in gözüne "İnsan hayatta neye dayanarak yaşar?" diye bir başlık çarpmıştı. Bu yazı başlığı sanki Yefrem'in siparişi üzerine hazırlanmıştı. Son birkaç haftadır hastanenin içinde düşünceli düşünceli dolaşıyordu. Kelimelerle açıklamadığı halde "İnsan hayatta neye dayanarak yaşar?" cümlesi kafasının içine iyice yerleşmiş, aklından çıkmaz olmuştu. Hikaye kısa değildi ama insanın kalbinde yatan yalın ve ince anlamlı kelimelerle yazılmış olan ilk satırlarından itibaren kolayca okunabiliyordu. Bir zamanlar eşi ve çocukları ile bir kunduracı bir Rus köylüsünün evinde yaşıyordu. Adamın ne kendi evi ve ne de toprağı vardı. Ailesini ve kendisini kunduracılık yaparak geçindiriyordu. Ekmek pahalı, kazanç azdı. Kazandığını olduğu gibi yiyeceğe veriyorlardı. Kunduracının karısıyla ortaklaşa giydiği havu dökülmüş, yırtık pırtık bir paltosu vardı. Hikaye geliştikçe daha kolay anlaşılıyordu. Semyon'un çırağı Mikail de kendisi gibi bir deri bir kemikti. Fakat asilzade sanki başka bir dünyanın adamı gibiydi. Şişman, kırmızı yüzlü bir öküzünkini andıran boyunluydu. Adam bütünüyle sanki dökme demirdi. Onun yaşadığı hayat sakin olamazdı. Hatta ölüm bile böyle bir perçini gevşetemezdi. Yefrem bu çeşit kimseleri çok görmüştü. Kömür şirketinin müdürü Karaşçuk bu tip bir insandı. Antonov'da, Çeçev'de ve Kutikov'da. Gerçekten Yefrem de onlar gibi kendine bir şekil vermeye başlamamış mıydı? Saatler ilerlemiş, akşam yemeği zamanı gelmişti. Yefrem ne dolaşmak ne konuşmak istiyordu. Sanki içine bir şey girmiş ve çöreklenmiş gibiydi. Yefrem'in hastanedeki o avaz avaz bağırmaları çağırmaları kesilmişti. Şimdi sakin sakin yatıyordu. Şeklini hiç bozmadı. Dizlerini yukarı çekip kucağındaki kapalı kitapla yastıklara sırtını dayamış bir halde bakışlarını boş beyaz duvarın üzerinde dolaştırarak oturuyordu. Dışarıdaki sıkıntılı günün bir değişikliğe uğradığı falan yoktu. Yefrem'in yatağının karşısında iğnesi yapıldıktan sonra uyumakta olan yazlığa gelenlerden pembe beyaz bir adam vardı. Üşütmemesi için üzeri iyice örtülmüştü. Yefrem'e gelince saçının tek bir telini bile kaybetmemişti. Akmatsan oturuyordu. Ana dilleri birbirlerininkine az benzediğinden Rusça konuşuyorlardı. Sibgatov sırtını iki büklüm olmaktan koruyacak tarzda oturmuştu. Siyah saçlarının gittikçe seyrekleşmesine rağmen hala genç görünüyordu. Yefrem'e gelince saçının tek bir telini bile kaybetmemişti. Kahverengi bir orman gibiydi. İçine girilmesi imkansız. Artık faydasız da olsa yine de o eski zamparalık yeteneğini sürdürüyordu. Yatağını aldığı kadınların sayısını hesaplamak imkansızdı. Önceleri bunların hesabını tutuyordu. Özellikle evlendiklerinin. Sonra vazgeçti. İlk eşi Amina, Yeleburgalı güzel tenli bir Tatardı. Son derece duyguluydu. Teni o kadar inceydi ki en ufak bir incitme ile kanayabiliyordu. Kız rahat edemeyince bu evliliğin meyvesi olan çocuğu alıp kocasını terk etmişti. O zamana kadar Yefrem böyle bir küçültücü durumla kendisi karşılaşmaması için kimseye izin vermemişti. Her zaman için hareket halindeydi. Her zaman hürdü. Canı istediği zaman götürü iş alır, istediği zaman kontratla çalışırdı. Bir aileyi devam ettirmek onun için başa gelmiş bir belayı çekmek demekti. Yeni bir şehirde her zaman için bir ev hanımı bulmuştu. Diğerlerine gelince yolunun üzerine çıkıp rastgele tanıdığı serbest kadınların adlarını hiçbir zaman sormadan sadece anlaştıkları parayı öderdi. Yüzler, tavırlar ve olaylar kafasının içinde birbirine karışmıştı. Ancak özel bir durumları olursa onları hatırlıyordu. Böylece mühendisin eşi Yevdoşka aklına geldi. Savaş sıralarındaydı. Kadın kalçasını sallayarak Almata istasyonunun platformunda Yefrem'in kompartmanının penceresinin altında duruyordu. Bir grup adam yeni bir arazi üzerinde çalışmak üzere İli'ye gidiyorlardı. Şirketten de birçok kimseler onları uğurlamaya gelmişlerdi. Yevdoşka'nın ufak yapılı kocası da orada yanındaki biriyle ağız kavgası yapıyordu. Lokomotifin ilk hareket ettiği an Yefrem elini uzatıp "Eğer beni seviyorsan buraya tırman, haydi!" dedi. Kadın uzatılan eli tutup kocasının ve şirketin adamlarının gözleri önünde kompartmanın penceresine tırmandı. Kadın Yefrem'le iki hafta yaşadı. Yefrem, Yevdoşka'yı platformdan yukarı çekişini hatırladı. Yefrem'in ne gibi bir üstünlüğü vardı ki hayatına girmiş olan kadınlardan çoğu ona bağlı kalıyorlardı. Bir fahişeyi avlamak çok kolay oluyordu ama ondan yakasını kurtarmakta güçlükler çekiyordu. Herkesin sözüne ettiği eşitlik kavramına karşı çıkmamasına rağmen içinden hiçbir zaman kadınları kusursuz yaratıklar olarak kabul etmemişti. İlk eşi Amina hariç. Bundan böyle bir başkası ona kadınlara karşı davranışının yanlış olduğunu ciddi söyleyecek olsaydı şaşırıp kalırdı. Yine de bu garip kitaptan anlaşıldığına göre Yefrem'i her bakımdan suçlamak gerekiyordu. Işıklar erken yakıldı. Çenesi altında bir şişlik olan titiz bir arkadaş uyandı. Dazlak kafasını battaniyesinin altından çıkarıp kendisine bir profesör havası veren gözlüklerini telaşlı telaşlı taktı. Hemen kendini fenalaştıracağını sandığı iğnenin aksine çok iyi geldiğini herkese sevinçle ilan eder etmez komodinin üstünde duran piliçe saldırdı. Yefrem dikkat etmişti. Bu ufak yapılı kimseler piliçten başka bir şey yemezlerdi. Onlara kuzu verin hemen et çok ağır geldi diye yakınırlardı. Yefrem bir başkasını seyretmeyi tercih edecekti ama bu bütün vücuduyla dönmek demekti. Tam karşıya bakınca ancak piliçin bacağını kemirmekte olan bu ishalli kimseyi görebiliyordu. Gıcırtı çıkartarak Podyuyev sağ tarafına yavaşça döndü. Yüksek sesle, ''Burada bir hikaye var. Adı İnsan Hayatta Neye Dayanarak Yaşar? Bu soruyu cevaplandırabilir.'' dedikten sonra sırıttı. ''İnsan hayatta neye dayanarak yaşar?'' Sibgatov ve Akmatsan kafalarını dama oyunundan kaldırdılar. Akmatsan iyileşmeye başladığından güven dolu, sevinçli bir sesle cevap verdi. ''Genel davaya dayanarak er azıkları ve giyecek.'' Orduya girmeden önce bir kulübede yaşamış ve sadece Özbekçe konuşmuştu. Rusya'ya ait olan her şeyi, Rusça kelimeleri, kavramaları, Rus disiplinini ve küstahlığı da ordudan öğrenmişti. Yaşlı Mursalimov bunun cevabını ihtimal herkesten iyi cevaplandıracaktı ama o Rusçayı anlamıyordu. Ona iğne yapmaya gelmiş olan tıp öğrencisi Turgun onun yerine cevap verdi. Aldıkları ücretten başka neye dayanabilirler ki? Esmer Proşka sanki bir vitrinde oturuyormuş gibi köşesinden sert sert baktı. Hatta ağzını açtı. Fakat hiçbir fikir yürütmedi. Yefrem, daha, Daha diye ısrar etti. Demka kitabını kenara bırakarak bu soru karşısında kaşlarını çattı. Yefrem'in kitabını koğuşa getirmiş olan Demka'ydı. Fakat her nasıl olduysa olmuş ve hikayeyi okuyamamıştı. Esas noktaya değinilmemişti. Demka'nın sorularını kitap tıpkı bir sağır insan gibi cevaplandırmıştı. Okuyucu hareketlerine bir kılavuz bulmak isterken her şey karşısında zayıf ve birbirine karışmış olarak çıkıyordu. İşte bu nedenle Demka, "İnsan hayatta neye dayanarak yaşar?" adlı hikayeyi okumamıştı ve Yefrem'in beklemekte olduğu cevabı bilmiyordu. O kendi cevabını tercih ediyordu. "Evet delikanlı," diye ona yaltaklandı. Demka sanki kara tahta önünde duran öğretmeniyle konuşurmuş gibi herhangi bir yanlış yapmamaya dikkat ederek ve kelimeler arasında da bir düşünme payı bırakarak "Benim düşünceme göre her şeyden önce hava gelir, sonra su, sonra yiyecek," diye yavaşça cevap verdi. Eğer birisi Yefrem'e aynı şeyi sormuş olsaydı o da böyle cevaplandıracaktı. Bir de listeye içki ekleyecekti. Fakat bu kitap tamamen bundan farklı bir yöne insanı sürüklüyordu. Yefrem dudaklarını şapırdattı. "Peki başka kim?" Proşka sonunda kararını verdi. "Ticaret." Yine doğruydu. Yefrem bütün hayatı boyunca böyle düşünmüştü. O anda Sibgatov içini çekti ve utana utana kendi fikrini ileri sürdü. "Yuva." Yefrem şaşırdı. "Nasıl şey o?" "Şey, çocukluğunun içinde geçtiği yer, doğduğun yerde yaşamak." "Aa, gerçekten bu önemli olamaz. Kama nehrinden çocukluğumda ayrıldım. Ama onun hala var olup olmaması umurumda değil. O nehir ya da bir başkası olmuş, ne fark eder?" Sivgatov sessiz sessiz ısrar etti. "Evde olunca hastalık bile insanı yıkmıyor. Evde her şey daha iyidir." "Peki, başka kim var?" Yeniden canlanan Rusanov, "Ne, o neydi, soru ne?" diye soruşturdu. Yefrem yine gıcırtı içinde sola döndü. Pencerenin yanındaki yataklar bu yazlığa gelen kimsenin yatağı hariç boştu. Ama Filiç'in bacağını iki ucundan tutmuş bitiriyordu. Sanki şeytan onları kasten bir araya getirmiş gibi onunla Yefrem karşılıklı oturuyorlardı. Yefrem gözlerini kıstı. "Bu tarafta profesör, insan neye dayanarak yaşar?" "Şundan hiç şüpheniz olmasın ve her zaman hatırlayın ki insanlar ideolojileri ve toplumsal çalışmaları ile yaşarlar." Bunu söyledikten sonra oynak yerindeki lezzetli olan kıkırdağı ısırdı. Kemiğin üzerindeki sadece ayak tarafında kaba bir deri ve sallanan bir iki sinirden başka bir şey kalmamıştı. Adam kemiği komodinin üzerindeki kağıdın içine bıraktı. Yefrem cevap vermedi. Kurbağacık gibi ciyaklayan bu adamın böylesine bir ustalıkla konuşması Yefrem'in canını sıktı. Fakat ideoloji sözü geçince susmak daha yerinde bir hareket olacaktı. Yefrem kitabını tekrar açıp sayfalar üzerinde bakışlarını dikti. Kendi kendine bilmek istiyordu. Doğru cevap neydi? Dama oyununu yarıda bırakan Sibgatov, "O kitap neyle ilgili, neden söz ediyor?" diye sordu. "Şey, diyor ki..." Potyev ilk satırları yüksek sesle okudu. "Bir zamanlar eşi ve çocukları ile bir kunduracı bir Rus köylüsünün evinde yaşıyordu. Adamın ne kendi evi ve ne de kendi toprağı vardı." Yüksek sesle okumak hem çok zordu hem de uzun sürüyordu. Onun için yastıkları kendisine destek yapıp Sibgatov'u kendisinin de anlayacağı gibi kendi kelimeleriyle anlatmaya başladı. Kunduracı içkiye çok para veriyordu. Bir gün kafası dumanlı dolaşırken bu yarı dolmuş Mikail'i yakalayıp eve getirdi. Eşi onu bu yüzden azarladı. Çünkü bir faydasız boğazı daha mı besleyeceklerdi? Bunu nasıl yapacaklardı? Fakat sırtı hiç eğilmemiş olan Mikail çalışmaya başladı ve çizme dikmesini kunduracıdan daha iyi öğrendi. Bir kış günü Asizade'nin biri pahalı cins bir deri getirip şu emirleri verdi. Çizmeler eğrilmeden, parçalanmadan giyilebilecek gibi sağlam olacaklardı. Eğer kunduracı deriyi ziyan edecek olursa onu kendi cebinden yenileyecekti. Fakat Mikail tuhaf tuhaf güldü. Asizade'nin köşesinde bir şey gözüne ilişmişti. Az sonra Asizade gitti. Mikail deriyi kesti ve bozdu. Artık bundan çizme yapmak imkansızdı. Ancak terlik veya ona benzer başka bir şey yapılabilirdi. Kunduracı kafasını tutup "Beni mahvettin, ne yaptın?" dedi. Fakat Mikail şöyle cevap verdi. "İnsanoğlu akşama kadar yaşayıp yaşayamayacağını bilmeden bir yıllık malını biriktiriyor." Ve çocuk haklıydı. Asizade evine giderken yolda öldü. Karısı kunduracıya bir çocuk gönderip çizmeye lüzum kalmadığını, onun yerine hemen bir çift terlik yapmalarını bildirdi ceset için. Rusanov, "Aman ya Rabbim, ne saçma bir şey bu. Başka bir plak koyamaz mısınız? Bu bir kilometre öteye kadar moral bozukluğunun kokusunu götürüyor. Her neyse, gerçekten insanlar neye dayanarak yaşar?" dedi. Yefrem hikayesini kesti ve kederli bakışlarını Dazlak Kafalı'ya çevirdi. Dazlak Kafalı herhangi bir fikir bile yürütememiş olduğundan canını sıkmıştı. Kitapta insanlar sadece kendilerini düşünerek yaşayamazlar, ancak bakışlarının sevgisiyle yaşarlar deniliyordu. O kurbağacık gibi cayaklayan toplumsal çalışmalar demişti. Bu kitaptakine oldukça yakındı. İnsanlar hayatta neye dayanarak yaşar? Buna yüksek sesle cevap vermek bile kabalıktı, hem de yersizdi, sevgiye. Altın çerçeveli gözlük takan kimse alaylı alaylı, sevgiye mi? Hayır hayır, bu bizim doğru ahlak anlayışımıza sığmıyor. Söyleyin bana, kitabı kim yazmış? Dedi. Poddiyev ne? Diye uludu. Yefrem kendisini gerçekten ayrılmış bir kişi olarak hissetti. Peki, bütün bunları kim yazdı? Yazar kimdir? Birinci sayfanın üstüne bakın. Yazan kimsenin adının ne gereği vardı? Gerçeği, onların hastalıklarına onun ne gibi bir faydası dokunabilirdi? Yaşamalarıyla veya ölmeleriyle o adın ne ilgisi olabilirdi? Yefrem, kitabın başlangıçlarında yazılan adları okuma alışkanlığına sahip biri değildi. Eğer onları okumuş olsaydı bile hemen unuturdu. Fakat bu sefer kitabın ilk sayfasına döndü ve yüksek sesle "Tolstoy!" diye okudu. Rusanov karşı koydu. İmkansız. Tolstoy mu? Bunu kafanıza iyice yerleştirin. Tolstoy sadece iyimser olan ve yurt sevgisini aşılayan eserler yazardı. Yoksa onları kimse yayınlamazdı. Ekmek, Birinci Peter. Bilmelisiniz, Tolstoy 3 defa Stalin ödülünü kazandı. Demka köşesinden bağırdı. O Tolstoy değil, bu Leo Tolstoy. Rusanov kısmen hafiflemiş gibi görünmekle birlikte yine de canının sıkılmakta olduğu anlaşılıyordu. Yelkenleri indirerek, demek o Tolstoy değil, öyle mi? Anladım, demek diğeriymiş. Rus ihtilalinin aynası olan ve pirinçle yapılmış börekler yiyen Tolstoy. Orada sızlanan sizin eski Tolstoy'du değil mi? Onun anlayamadığı çok korkunç şeyler vardı. Kötülüğe dayanmak, onunla çarpışmak gerekir delikanlı, dedi. Demka, ben de öyle sanıyorum diye yapmacık bir cevap verdi. 9. Bölüm. Kıdemli operatör Yevgenya Ustinovna bir operatörün niteliklerinden hiçbirine sahip değildi. Ne kuvvetli bir görünüş, ne alnında kesin kırışıklıklar, ne sağlam bir çene, ne de operatörlerin çoğunda rastlanılan bir zeka. 60 yaşında olmasına rağmen onu arkadan görenler operatör kepinin altına girmiş saçlarla ona sık sık "Miss, lütfen bize söyler misiniz?" derlerdi. Aradan bakınca genç bir öncü sanılır, önden ise emekliye ayrılmış olduğu anlaşılırdı. Göz kapaklarının altı sarkık, gözleri şiş şiş ve yüzü hep yorgundu. Dudaklarını koyu renkte boyayarak hep yüzünün yorgunluğunu kaybettirmeye çalışırdı. Fakat dudak boyası günde birkaç kez sürülüyordu, çünkü sigara içtikçe boya siliniyordu. Yevgenya'nın ameliyat, pansuman odalarının ve koğuşun dışında sigara içmediği an yoktu. Dışarıya çıkma fırsatı eline geçer geçmez sanki onu yiyip bitirecekmiş gibi sigaraya atılırdı. Viziteleri sırasında bazen elindeki listeyi ve parmaklarını dudaklarına götürürdü. Muayene ederken sigara içip içmediği tartışılabilirdi. Hastanedeki bütün ameliyatları uzun boylu, uzun kollu bir adam olan baş operatör Lev Leonidovich ile birlikte bu yaşlı kadın yapardı. Tehlikeli kısımlar kesip biçilirdi. Boğazın içine bir bronkoskop yerleştirilirdi, mideler alınırdı, bağırsakların her kısmına ulaşılırdı ve pelvisin derinliklerine kadar saldırılırdı. Ameliyat saati sona erince memeyle ilgili kanserli bir ya da iki guddeyi çıkartarak gerçek sanatını gösterdiği esas göreviyle baş başa bırakılırdı. Yevgenya Ustinovna'nın bir kadın memesini kesmediği hiçbir salı ve cuma yoktu. Ameliyat odasını temizleyen hademeye bir keresinde sigarası uyuşmuş olan dudaklarında olduğu halde aldığım memeleri bir araya getirseler bir tepe meydana gelir demişti. Yevgenya Ustinovna hayatı boyunca hep operatörlük yapmış, operatörden başka bir şey değildi. Olmasına rağmen Tolstoy'un Kazak Yeroşkası'nda bütün Avrupalı doktorlar hakkında onların bütün yapabildikleri kesip biçmektir. Bu onların aptallığını ortaya koyar. Fakat dağlardakiler gerçek doktorlardır. Onlar ottan yapılan ilaçları bilirler dediğini hatırlıyor ve bu sözlerin ne demek olduğunu anlıyordu. Eğer yarın ottan yapılan ilaçları ya da bıçağı işin içine karıştırmadan hastaları kurtarabilen hafif radyoaktif ışını, renk ya da telepati tedavi usulünü öğretirlerse, ameliyat yapmasını, insanların elinden alacak olurlarsa, Yevgenya Ustinovna bir dakika bile operatörlüğün savunmasını yapmayacaktı. Bu sadece ameliyata olan inancının azlığından değil, hayatının çoğunu kesip biçmeye vermiş olduğundandı. Ömrü boyunca kan ve et yığını görmüştü. İnsanlığın yıkıcı kusurlarından biri, orta yaşlarında görevlerini değiştirdikleri zaman eski canlılıklarını bulamamış olmalarıdır. Operatörler 3-4 defa viziteye çıkıyorlardı. Lev Leonidovich, Yevgenya Ustinovna ve asistanları. Fakat birkaç gün için Lev Leonidovich, göğüs ameliyatları üzerine düzenlenen bir seminere girmek için Moskova'ya gitmişti. Bu cumartesi Yevgenya erkekler koğuşuna tek başına girdi. Bazı nedenler yüzünden yanına bir başka doktor almadığı gibi hemşire de yoktu. Önce odaya girmedi. Fakat kapı eşiğinde sallanarak sessizce durdu. Bu bir kıza yakışan davranıştı. Ancak bir kapı pervazına bu şekilde genç bir kız yaslanabilirdi. Çünkü bu duruşun dik omuzlarla ve dimdik bir başla put gibi durmaktan daha hoş bir manzarası olduğuna inanırdı. Kadın Demka'nın oyununu dalgın dalgın seyrederek duruyordu. Hasta olan bacağını yataktan aşağı sarkıtmış, sağlam olanı da onun üzerine atmış, sağlam bacağını masa gibi kullanıp üzerine kitap yerleştirmiş, iki eliyle tuttuğu dört uzun kalemle kitabın üstünde bir şeyler kuruyordu. Demka uzun süre bu kapıyı gözden geçirdi ve eğer kadın ona seslenmemiş olsaydı böyle yapmaya daha devam edecekti. Demka başını kaldırdı ve uçuca dayalı olan kalemleri dağılıverdi. Yevgenya Ustinovna üzgün üzgün, "Demka, ne inşa ediyorsun?" diye sordu. Demka içtenlikle cevap verdi. Sadece gerektirdiğinden fazla yüksek çıkmıştı sesi. "Bir teorem." Aralarında geçen sadece bu kelimelerdi fakat birbirlerine dikkatle bakıyorlardı. Şurası bir gerçekti ki önemli olan bu kelimeler değildi. Demka daha az bir içtenlikle ve sesini daha alçaltarak "Zaman kaybetmek istemiyorum." dedi. Kadın başını eğdi. Kapının pervazına dayanarak sessizleşti. Ama bu sefer bir kız gibi hareket etmek istediğinden değil, yorgun olduğundan böyle davranmıştı. İzin ver de seni muayene edeyim. Bu teklif mantıklı olmasına rağmen Demka her zamankinden daha kuvvetli bir şekilde karşı koydu. Fakat daha dün Ludmila Afanasyevna beni muayene etti. X ışınlarına devam edeceğimizi söyledi. Yevgenya Ustinovna başını eğdi. Kadının üzerine melankolik bir hava gelmişti. İyi. Ama bir de ben bakayım. Demka'nın yüzü asıldı. Uzay geometri kitabını bir kenara bıraktı. Kadına yer verdi ve bacağını dizine kadar açtı. Yevgenya Ustinovna oturdu. Bir çaba harcamadan elbisesinin kolunu dirseğine kadar sıvadı. İnce elastiki elleri tıpkı bir canlı varlığı andıran Demka'nın bacağı üzerinde dolaşmaya başladı. Acıyor mu? Diye sormaya devam etti. Ürkek ürkek evet, evet dedi. Gece bacağında ağrı var mıydı? Evet fakat Ludmila Afanasyevna, fakat Yevgenya Ustinovna omzuna vurarak ne söyleyeceğini anladığını belirtmek istercesine başını salladı. Peki ahbap, radyum ışınlarına devam et. Bakıştılar, koğuşta çıt çıkmıyordu ve her kelime rahatça duyulabiliyordu. Yevgenya Ustinovna kalktı ve arkasını döndü. Orada sobanın yanında Proşka'yı bulması gerekiyordu. Fakat dün gece adam pencerenin yanındaki yatağa taşınmıştı. Oysa ölen birisinin yatağına geçmek uğursuzluk sayılırdı. Sobanın yanındaki yatak sakin, zayıf, sarı saçlı Frederick Federau tarafından tutulmuştu. Adam yeni gelmiş değildi. Çünkü 3 geceyi dışarıda merdiven sahanlığında yatarak geçirmişti. Ayağa kalktı ve ellerini dikiş yerlerine koydu. Yevgenya Ustinovna'yı dostça ve saygılı bir şekilde selamladı. Kadından kısaydı. Sağlığı yerindeydi. Hiçbir yeri ağrımıyordu. İlk ameliyat onu tamamıyla iyileştirmişti. Şu anda kanser koğuşunda bulunmasına sebep bir şikayeti yüzünden değildi. O sadece her işi harfi harfine yapmasını seven bir tipti. Ona verilen kağıtta şöyle yazılmıştı. Tekrar muayene olmak için 1 Şubat 1955'te buraya dönün.